Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yine bir Hacegan'dan mektuplar köşesinde sizlerle beraberiz. İnşallah İmam Rabbani Hazretleri'nin o güzel mektubatından okumaya devam edeceğiz. Bugün birinci cilt, kaçıncı mektup? 23. mektubun sonunda kalmıştık, evet. İnşallah onu bitirelim, daha sonra 24. mektuba geçeceğiz. Buyurun Ömer Bey, siz okuyun, biz de inşallah açıklamaya çalışalım dilimiz döndüğünce.
Doğrusu duyunca çok şaşırdım. Sadık kardeşimiz değerli şair arkadaşları arasından büyük ve değerli kimselerden olmasına rağmen şiirde küfri, yani küfre mensup mahlasıyla anılan birinin olduğunu söyledi. Acaba onu böyle çirkinliği ortada olan bir ismi tercih etmeye iten sebep nedir?
O sebep nedir? Bu sebep Allah-u Alem. Şimdi nasıl ki Allah dostlarına ilhamlar gönderiyor meleklerle, değil mi? Felhemehe diyor. Fücuruha ve takvahe. Takvayı meleklerle Allah-u Teala gönderdiği gibi bazı nefsi emmara sahip insanlara da şeytanlar, kendi nefisleri ilhamda bulunuyor. Bakıyorsunuz bugün de maalesef bu problem bugün de çok canlı şekilde yaşıyoruz. Yani bugün İstanbul'da yaşayıp da şöyle yani nereye baksak yabancı bir site ismi. Hatta bunların bir kısmı Allah'ın lanet ettiği isimler arasında. Yani eski dinlerin tanrı isimleri. Kleopatra, bilmem Fero. Yani Firavun. Veyahut da geçen ben çok ilginç bir isim gördüm. Papa'nın pizza evi. Yani Papa başka bir dinin kutsal ve önemli bir şahsiyeti. Ama İstanbul gibi işte bilmem büyük çoğunluğu Müslüman olan bir şehirde bir pizzaya isim olabiliyor. Tabii artık o pizzaya o isim verilmişse herhalde içeriği nasıldır onu da Allah bilir. Nedir bu gaflet anlamıyoruz. Yani insanlar Müslüman. Bütün o büyük sitelerin isimleri hep yabancı. İnsanların anlamadığı isimler. Hatta bakıyoruz alışveriş merkezlerinin isimleri yabancı, değil mi? Ondan sonra alışveriş merkezlerindeki mağazaların isimleri yabancı. Hatta ilanlarına bile böyle reklamlarına böyle İngilizce kelimeler falan koyuyorlar. Yani anlamıyorum ben bunu. Yani İslam ülkesinde nedir bu hadis-i şerifte buyurulmuyor mu? Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme benzerse o onlardan sayılır diyor Allah Resulü. Böyle büyük bir tehdit var esasında. Buna rağmen Allah milletimize akıl fikir versin. Gafil kardeşlerimize akıl fikir versin. Bütün bu market isimleri, ondan sonra sitelerin, mağazaların isimleri niye yabancıdır? Ben bir açıklaması açıkçası göremiyorum. O yüzden bugün de bu problemi çok canlı olarak yaşıyoruz. Yani küfrü çağrıştıran isimler. Bu insan ismi olabilir, mağaza ismi olabilir, yaşadığımız sitenin ismi olabilir. Ben bir ara bir ev kiralamak istemiştim bir yerden. Çok ilginç bir isim vardı sitenin. Böyle eşkıya sitesi falan gibi. Meğer isim, soy isimler oymuş. Karadeniz ibaıyla. Korktum ve kiralamadım oradan. Çünkü birine tarif ederken diyelim ki yani eşkıya sitesinde oturuyorum dediğin zaman zaten o ismi ve adresi duyan birisi kaçıp gidecek yani. Devam edelim, buyurun.
Müslüman yırtıcı aslandan kaçtığı gibi hatta daha şiddetli bir şekilde böyle bir isim seçmekten kaçmalı ve bundan son derece nefret etmelidir. Zira bu ismin kendisi ve manası Allah Teala ve Resul-i Ekrem katında yerilmektedir. Müslümanlar küfür ehline karşı sert ve düşman olmakla görevlidirler. Bu gibi isimlerden sakınmak vaciptir.
Şimdi yani bir diyelim ki kuaför ismine Kleopatra koydu. Ne bileyim başka bir sitenin ismine daha yabancı bir isim koydu. Yani orada yaşayan insanlar acaba nasıl hissederler? Çok merak ediyorum. Psikoloji acaba nasıl olur? O yüzden biz de bu konuda biraz daha gayretli olalım lütfen. Hem kültürümüze hem dinimize uygun isimler seçelim. Eğer yaşadığımız sitenin ismi veya mağazamızın ismi hakikaten İslam'a aykırıysa onu da lütfen değiştirelim. Yani nasıl aslandan kaçıyoruz? Aslan bizi parçalar öldürür diye korkuyoruz. Bunlar da bizim maneviyatımıza zarar veriyor. Müşterilerimizin psikolojisine zarar veriyor. Bunu yapan kardeşlerimiz hakikaten Allah katından mesul oluyorlar. Hem kendilerine hem de o müşterilerine bir bakıma zarar vermiş oluyorlar. Lütfen Müslüman isimleri seçelim. Müslümanca isimleri seçelim. Ne oluyor yani bize Türkçe'de bir kelime isim kalmadı da İngilizce'den, Fransızca'dan anlamadığımız kelimeleri seçiyoruz. Yani bu aşağılık kompleksine gerek yoktur diyorum. Evet.
Bazı şeyhlerin manevi sarhoşluk esnasında küfre övgü, bele zünnar bağlamaya teşvik ve buna benzer türden sarf ettikleri sözler zahiri manasına yorulmaz. Bunların hepsinin bir tevili vardır.
Şimdi bu konuda ilginç bir şey var Ömer Bey. İngilizler ilk defa Hindistan'a tabii çıkınca orada işgal ediyorlar 1600'lü yıllarda. Orada bizim bazı bu Ömer Hayyam'ın efendim Hafız'ın falan tasavvuf şeyine kullanan, neşvesinde kullanan Farsça eserlerinde, tabii orada şarap var işte efendime söyleyeyim, meyhane var ama bunların hepsi yani maddi manasıyla kullanılmıyorlardı. İşte meyhane demek tekke demek. Şarap demek ilahi aşk şarabı demek. Bu konuda İbn-i Farız'ın çok güzel de bir şiiri var. Şeribne ve sekirne bihe min gabli en yuhlegal kermu. İçtik ve sarhoş olduk. Ama daha o zaman üzüm ağacı henüz yaratılmamıştı diyor. Yani bizim içtiğimiz o şarap, sufilerin kullandığı o kelime esasında ilahi aşk şarabıdır. Muhabbetullah, zikrullah şarabıdır. Yoksa bu üzüm şarabı değildir manasına. Şimdi tabii bu tür efendim yine de eğer toplum liderleri, insanların önündeysek, imam hatiplik vazifemiz var, vaizlik yapıyoruz veya sıradan bir insanız, bu tür insanları teşvişe sevk edecek sözlerden kaçınmak lazım. Hani bazı bu melami deyişleri falan da vardır değil mi? O melami deyişlerinde bazen veyahut da Allah Celle Celaluhu bazen böyle fıkralara, efendim şakalara falan da peygamberler de böyle bazen aktör gibi yapabiliyoruz. Avamda, halkın arasında böyle şeyler tedavül ediyor. Bunlar çok yanlıştır. Dini hafife alan hikayeler, imamları hafife alan hikayeler. Evet. Çünkü siz imamı hafife aldığınız zaman onun şahsında İslam hafife alıyorsunuz. Hatta bazı fetvalar da var. Eğer bir din adamını sırf din adamı olduğu için insan küçük görürse, aşağılarsa dinden çıktığına dair fetvalar da var. Siz orada esasında onun şahsında İslam'ı aşağılamak istiyorsunuz. Peygamberi aşağılıyorsunuz. Niye? Allahümme salli ala Muhammed. Çünkü ona dine bir şey yapmak istiyorsunuz. Tabi bugün bazen direkt peygambere dil uzatılamıyor. Bu sefer sufilere, ulemaya, urefaya mesela dil uzatılabiliyor. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Bu tür efendim şüpheli işlerden, hele hele bazı sufilerin böyle şetahat dediğimiz, sınırı aşan, şeriatın zahirine aykırı olan sözlerinden olabildiğince kaçınılması gerekiyor. Eğer bunlar sarf edilmişse de biz o insanın hayatına bakıyoruz. Müstakim bir insan. 5 vakit namazında zekatını veriyor, haccına gidiyor. Efendim gayet güzel bir insan. Ha, böyle bir söz ondan sadır olmuşsa, işte Beyazı Bistami'nin sözleri meşhurdur. O zaman da onu Allah'a havale ediyoruz. Artık o konuda fazla bir şey yapmıyoruz. Ne aleyhte ne rehte. Tabii çok yani bariz bir şeyse onu kabul edemeyiz. Ama yoruma açık bir kapı varsa Müslümanlarda önemli olan nedir? Hüsnü zandır. Hüsnü zan edip bırakıyoruz. Evet.
Nitekim sekir halinde bulunanların sözleri akla ilk gelen zahiri manasında anlaşılmayıp yoruma tabi tutulurlar. Çünkü onlar sekir halinin kendilerini kaplaması nedeniyle bu sakıncalı şeyleri işleme konusunda mazurdur.
Bakın diyor ki büyükler tasavvuf kitapları, müminde asıl olan hüsnü zandır. Münafıkta ise asıl olan suizandır. Münafık Müslümanın bir hatasını, bir kusurunu gördüğü zaman, yani ağzı sürçse mesela, ağzından yanlışla bir söz çıksa, onu bile ciddiye alır, oradan yorum yapmaya kalkar. Halbuki ağzı sürçmüştür değil mi bir insan? Ağzı sürçebilir. Ağzından bir kelime yanlışlıkla sadır olabilir. Mümin mazeret uydurur kardeşi için. Münafık ise hiçbir zaman mazeret değil, tam tersine onun özrünü inkar edecek şeyler uydurur. Bu sekir olabilir, başka mümin kardeşlerimizin hatası, kusuru olabilir. Buralarda mümkün olduğunca fitneye yol açmamak, eğer bir açık kapı varsa o insanın lehine yormak gerekiyor. Müslüman kardeşimizin lehine yormak gerekiyor. Bugün tasavvuf aleyhine konuşanların çoğu bu tür sekir halinde söylenmiş şatahatları dillerine doluyorlar. Halbuki bunlar bir manevi sarhoşluk ortamında sarf edilen sözlerdir. Bu konuda bir hadis-i şerif de var. Güçlü bir hadis-i şerif. Bir bedevi çölde devesiyle, suyuyla, gıdasıyla seyahat ederken bir yerde mola veriyor. Molası esnasında da yani uyuyor. Bir kalkıyor ki devesi gitmiş, suyu gitmiş, yemeği gitmiş. Artık yapacak bir şey yok yani. Ölümü beklemekten başka siz çöldesiniz yani. Yürüyecek haliniz de yok, suyunuz da yok. En iyisi diyor buraya ben uzanayım, ölümü bekleyeyim derken tekrar uykuya dalıyor. Uykusundan kalktığında bir de bakıyor devesi başında. Sevincinden sözleri birbirine karıştırıyor. Ey Rabbim sana hamdolsun diyeceğine, ey kulum ben senin Rabbinim şeklinde böyle yani rolleri değişerek yanlış ağzından bir söz de çıkıyor ama tabii o sevincinin şeyinden oluyor bu. Bu Buhari hadisi yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden bazen böyle müstakim bir insandan zaman zaman ufak tefek böyle yorum açık sözler çıkıyorsa hüküm vermekte acele etmemek gerekiyor. Bu İslam adabının Müslüman efendim ferasetinin gerektirdiği bir davranış oluyor. Evet.
Üstelik bu yolun büyüklerine göre hakikat makamında küfür sözlerini söylemek bu makamda İslami sözler söylemekten daha düşüktür.
Yani şu da var, şatahat söylemek diyor esasında çok yüksek rütbeli bir iş değildir. Hani bazı insanlar zannediyorlar ki şatahat söyleyen sufiler yüksek dereceli sufiler. Tam tersine insanın o içtiği manevi ilahi aşk efendim şarabını hazmedip kusmaması. Evet. Onu hazmederek insanlara faydalı sözler söylemesi, hikmetler söylemesi gerekiyor. Zaman zaman eğer hazımsızlık var da, hani bu konuda bizim sufilerin bir örneği vardır. Siz mesela tazyik akan bir musluğun altına bir fincan getirseniz ne olur? O suyun hepsi dışarı taşar. Hakikaten fincanı çektiğinizde belki dibinde yarım parmak kadar su ya durur ya durmaz. Halbuki büyük bir varili getirseniz o efendim çeşmenin altına, varil dolar ve hiçbir şey dışarı taşmaz. Bu yüzden insanın gönlü genişse, manevi kapasitesi, istidadı büyükse hiçbir zaman şatahata başvurmaz. Özellikle nakşilikte şatahatlar hoş karşılanmaz. Mesela Hallacı Mansur diyor ki enel hak, biz olsaydık diyor sufiler, bazı nakşi büyükleri, enel hak değil entel hak dedirdik. Ona, onun öyle söylemesini isterdik. Yani sen hak olan sensin ya Rab. Bu sözde hiçbir tartışma yok. Ama enel hak deyince tartışmalar başlıyor. Yani gerçi Mevlana Hazretleri çok güzel bir yorum getirmiş. Diyor ki kainatta iki insan enel hak veya ben tanrıyım gibi bir sözler söyledi. Bundan birisi Firavun'dur. Birisi de Hallacı Mansur'dur. Firavun kendisini gördü, Rabbini göremedi. O yüzden o cehenneme gitti. Hallacı Mansur ise kendisini göremedi. Kendisini yani yok saydı. Sadece Allah'ı gördü. O yüzden o da cennete gitti şeklinde. Mevlana'nın güzel bir yorumu var. Bununla birlikte bu tür insanları tehlikeye atan sözlerden uzak durmak lazım. Çünkü bunu herkes anlayamıyor. Anlayamayınca bazı insanlar bu sözleri taklit ile, Allah göstermesin, küfre dahi düşebiliyor. Çünkü manevi sekir halindeki haller taklit edilmez. Onlar o şahsı bağlar. Başkasının o hali aynen taklit etmesi, onun ağzından çıkan sözleri efendime söyleyeyim şarkıya, türküye, ilahiye konu etmesi son derece yanlış oluyor.
Ama şurası hem evliya hem de şeriat alimleri nezdinde bilinen bir gerçektir ki manevi sarhoşluğa kendini kaptırmayan kimseler bu kimselere taklit etmeleri durumunda mazur değildir.
Aynı şeyi söylemiş olduk esasında. Tabii bunlar yani taklit ile söylenirse, yani sırf böyle arif gözükeyim, bilgili gözükeyim diye Mevlana'nın, Hacı Bektaşi Veli'nin, efendim Yunus Emre'nin veya Beyazlı Bistami'nin sözlerini ezberleyip de söylemek, bunu Mevlana Hazretleri çok güzel tarif ediyor. Diyor ki bazı insanlar diyor hani ördek avcıları vardır. Avcılar göl kenarına giderler. Orada ördek sesi çıkarırlar ki orada uçuşan ördekler konsun, onları da vursun, avlansın yani. Şimdi bazı insanlar da saf Müslümanları kandırmak için böyle Beyazlı Bistami'nin, efendim Hallacı Mansur'un sözlerini ezberleyip papağan gibi onları tekrar ediyorlar ki etrafında bir halka oluşsun. Amma arif adam desinler. Maşallah, amma sufi adam desinler diye. Bunlar tabii tasavvufun maalesef istismarcılarıdır ve bunlar mazur değildir. Çünkü biri sarhoşken söyledi, bu ise ayıkken söylüyor aynı şeyi. Tabii ayıkken söyleyince değil mi? Hiçbir mazereti olmuyor. O yüzden bu tür tiplerden ve şahıslardan uzak durmak gerekiyor. Enel hak demek kolaydır, entel hak demek zordur nakşi tabiriyle. Biz entel hak diyenlerin peşinde olalım inşallah.
Her şeyin olgunluğa erdiği kendine has bir mevsimi vardır. Bu mevsimin dışında o şey çıkarsa bozuk olur. Akıllı kimse bunun diğeriyle kıyasa kalkışmaz.
Yani bizim yine edebiyatımızda güzel bir atasözümüz var. Ne diyor bizim icadımız? Erken öten horozu başını keserler. Yani bir insan o makama ermeden biz söz söylediğimiz zaman sırıtıyor o söz değil mi? O insana yakışmıyor yani. Bazen hakikaten bazı genç kardeşlerimiz de bunları taklit etmeye çalışıyorlar. Bu çok yanlış. Yani böyle oradan buradan bazı evliya sözü menkıbesi ezberliyorlar, anlatıyor ama evet. Siz o anlatılanları o şahsın üstünde göremeyince bir tenakuzu hemen fark ediyorsunuz. O yüzden tasavvuf tamamen haller ve mertebeler ilmidir. Her halin, her mertebenin, her makamın ve her meclisin kendine has sözü vardır. Eğer siz bir meclisteki söylenecek sözü başka bir mecliste söylerseniz burada hata yaparsınız. Bazı yüksek meclislerin sözü vardır, orada o söylenir. başka bir meclisin sözü vardır. Orada başka bir şey söylenir. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların akıllarına göre konuşun. Yani insanların manevi hallerine göre konuşun. Bu sebeple muhterem dinleyicilerimiz, hiçbir kardeşimiz, hele tasavvuf severler, yaşamadıkları, tecrübe etmedikleri halleri efendim böyle dile getirmemeli. Yaşamış gibi kendilerini göstermemeli başkalarına karşı. Hem ucub olur, hem kendini beğenmişlik olur. Değişik, daha başka problemlere de bu sebep olur.
Evet. Hocam hatta müsaadenizle bu şeyle ilgili bazen sufiler arasında tenkit edilirken, yani öncekinin işte sekre halini tenkit ederken belki de sırrı faş etti, yani ifşa etti aslında. Belki de daha vakti gelmeden, hani mevsimi gelmeden o meyve oldu gibi bir şey var. Bir hamlık var galiba, onu biraz tenkit ediyorlar. Yani,
tabi bu manevi sırların muhafaza edilmesi gerekiyor. O sırlar yani ulu orta söylenirse Allah Teala'nın tabi cezası da yetişiyor. Çünkü bazı sırların Allah'a gitmesi, bazı sırların da erbabı nezdinde söylenmesi gerekiyor. Tabi bunlar da çok istisnai durumlar. Yani sırlar falan deyince de bazen de zannediliyor ki tasavvuf demek baştan ayağa sır demek falan. Yok, öyle bir şey de yok. Esasında İmam Rabbani bunu çok güzel açıklıyor. Bahattin Nakşibend Hazretleri'nin dilinden. Tasavvuf diyor, özel fazla bilgi öğrenmek değildir. Yani İslam'da olmayan, İslam dışından bir bilgi elde etmek değildir. Tasavvuf, kelam ilminde öğrendiğimiz ama özet olarak öğrendiğimiz bilgilerin tafsilatına ve canlı haline vakıf olmaktır. Her zaman ben bu örneği çok veriyorum. Şimdi hepimiz biliyoruz ki Allah Celle Celaluhu Razzak'tır. Yani rızık verir. Ama birazcık maaşımız efendim işte hak ettiğimiz ücret geç kalsa, biraz yemek gecikse hepimiz heyecana düşüyoruz. Acaba aç mı kalacağız diye. Hele biz Türkler dünyanın en kaygılı milletiyiz. Daha ufacık bir ekonomik kriz başlamadan hepimizde aç kalma korkusu başlıyor maalesef. Halbuki İbn-i Ataullah el-İskender Hazretleri buyuruyor ki, bak şimdi sen tasavvufun farkını göstermek için bunu söylüyorum. İrfanın farkını. Gökyüzü diyor cam kesilse, yani bir damla yağmur sızmasa yeryüzüne. Toprak da bakır kesilse, oradan da en ufak bir sebze, bir ot, bir bitki çıkmayacak olsa, yine Rabbimden diyor rızık konusunda en ufak bir endişeye kapılmam diyor. Allah değil mi bu? Celle Celaluhu. Bir yerden rızık kapısı açar. Bugün bakın Suudi Arabistan'a. Yani hiçbir tarıma elverişli arazisi yok. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın duası var. Rabbim diyor, benim diyor, ben diyor çoluk çocuğumu, ziraatı olmayan, kuru bir yerde bıraktım. Ne olur onlara gönder, rızıklandır, meyvelerden gönder. Dünyanın en iyi meyveleri Suudi Arabistan'da. Niye? Hiç kimse aklına gelmeyecek. Allah-u Teala o toprağın altından bir kara su çıkarıyor. Dünyanın en kıymetli madeni değil mi? Petrol. Evet. Yani şimdi hepimiz tıkır tıkır oraya İbrahim Aleyhisselam'ın duasının bereketine Arabistan bölgesindeki Müslüman kardeşlerimizin şeyini sağlıyoruz. Biz arabaya biniyoruz, onlar oradan elhamdülillah bol bol rızıka kavuşuyorlar. Bu Allah'ın bir lütfu ikramıdır. Hiç insan aklına sığacak bir şey değil bu yani. Yani kazıyorsunuz toprağa, 2 metre sonra petrol çıkıyor ve dünyanın en kıymetli madeni oluyor bu petrol. Ve demek ki Allah-u Teala eğer rızık vermek isterse, zaten ayet-i kerime de ve fis semâi rızkıkum, sizin rızkınız semadadır ey insan. Yani toprağa çok kafanı dönme. Sen gökyüzüne başını kaldır, Allah'tan iste. Veyahut da gökyüzündeki yağmurdan, diğer efendim işte bugün ne en çok parayı kimler kazanıyor? Uçak yapanlar, efendim havacılık sektörü, telekomünikasyon. Buradan bile ayet-i kerimeyi biraz şöyle bir iyi düşünsek. Geçen birkaç arkadaş oturuyorduk sohbet halkasında. Çoğu işte televizyoncu, telekomünikasyoncu. Hepiniz dedim, bir kısmı bu işte rüzgardan elektrik enerjisi üretiyorlar. Hepiniz dedim havadan para kazanıyorsunuz dedim. Sonra dedim korkmayın dedim, ayet-i kerime dedim size müjde veriyor. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki sizin rızkınız semadadır. Gökyüzündedir yani. Rızkınızı biraz orada arayın. Yani toprakta aramak kolay. Herkesin yaptığı iş o. O yüzden hakikaten bu konular çok derin konular. Allah-u Teala hepimize hakkınca anlamayı nasip eylesin. Son bir cümle daha okuyalım. Ondan sonra ara vereceğiz. Kısa bir aramız olacak inşallah.
O kardeşimizden ismini değiştirmesini, onun yerine hayırlı bir isim takmasını ve İslami lakap kullanmasını benim adıma isteyiniz.
Yani bir insanın ismi, zaten Allah Resulü biliyorsunuz kötü isimleri değiştirirdi. Evet. Hatta bir iş için bir yere adam gönderecek olsa o isimler arasında en hayırlı isme sahip olanı gönderirdi. Çünkü isim çok önemli. İsim müsemmayı etkiliyor. Bir insanın ismi neyse psikolojisi ondan etkileniyor ve hakikaten böyle mesela Zip gibi kurt falan isimleri. Bugün de maalesef dilimizde böyle çok manasız isimler çok kullanılıyor. Hayvan isimleri, toprak, kaya, nehir isimleri, bunlar manasız, en azından sahibine bir fayda getirmiyor. O yüzden hadis-i şerifte buyuruluyor ki bir anne babanın ilk vazifesi çocuğuna güzel isim vermektir. Hele daha sonra aklı başındaki bir insanın kötü bir ismi, kötülük çağrıştıran isimleri kendine lakap edinmesi, bunlar çok hakikaten kabul edilemez şeyler. Hele İslam aleminde, İslam dünyasında, Türkiye'miz gibi ezanların beş vakit okunduğu, efendim İslami kitapların açık ve net olarak bilindiği bir ortamda bunların hiçbir mazereti yoktur. İnşallah biz de muhterem dinleyicilerimiz hem kendimiz uzak duralım bu tür tehlikeli, kötü manalı isimlerden, hem de lütfen çevremizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, ne bileyim sitede yaşıyorsak sitede isminin değiştirilmesi için dahi kampanya yapalım. Güzel Müslüman isimler koyalım. Allah'ın huzuruna da güzel isimlerle varalım inşallah diyorum. Kısa bir ara veriyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Lütfen bizden ayrılmayın. Muhterem dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatında şu anda 1. cilt 24. mektuba ulaştık. Bu mektubun konusu çok güzel bir konu. Sufinin kain ve bain olmasıyla alakalı. Ne demek? Kain var demek, bain de uzak, yok demek. Yani tasavvuf, muhterem dinleyicilerimiz, zıtları bir arada cem eden bir ilim. İnsan aynı anda insanlarla beraber olacak zahiriyle ama kalbiyle onlardan uzakta Rabbi ile maiyet halinde olacak. İşte bunu anlatan güzel bir mektup. Bu zor hali yakalamak kolay değil ama okuyalım, anlamaya çalışalım. İnşallah yaşamakta nasip olur.
Kişi sevdiği ile beraberdir. Kalbinde Allah Teala'nın sevgisinden başka sevgi bulundurmayan ve ondan başka bir muradı olmayan kişiye ne mutlu.
Evet, bu hadis-i şerif. El mer'u me'a men ahabbe, biraz önce de okumuştuk. İnsan sevdiğini hatırlar. Daima gönlü onunladır. Mesela bir anne çocuğunu gurbete okumaya gönderse, değil mi? Daima yemek yediği her kaşıkta onu hatırlar. Efendim nerede bir güzel iş yapsa onu hatırlar. Soğukta onu hatırlar, sıcakta onu hatırlar. Soğukta çocuğum üşüyor der, sıcakta acaba çocuğum yanıyor mu diye. Sevdiğini hatırlar. O yüzden bizim de muhterem dinleyicilerimiz, kalbimiz Allah ile beraber olmalı. Allah Celle Celaluhu her azamızı bir amaç için yaratmıştır. Elimizin işte efendim vazifesi kendi şahsi ihtiyaçlarımızı görmek, çalışmak, değil mi? Ayaklarımız bizi bir yere taşımak ama kalp Allah'a aittir. Allah-u Teala ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu insanın diyor göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. مَا جَعَلَ اللّٰهُ لُرَى الْفِيْجَوِ مِنْ قَلْبِينَ. Yani bu bizim göğüs boşluğumuzdaki kalbin tek olmasının sebebi insanın sevdiğinin, gerçek manada sevdiğinin tek olmasını efendim bize de gösteriyor. Gönlümüz Allah'a ayrılmalı. Oradaki maddi sevgiler çıkarılmalı. Veyahut da beşeri sevgilerimiz ilahi sevk, ilahi aşk, sevgi gözlüğüyle tekrar o renge boyanmalıdır. Onu biraz sonra açıklayacağım inşallah. Buyurun.
Bu kimse dış görünümü itibariyle halkla birlikte ve onlarla meşgul ise de iç dünyası Allah Teala ile beraberdir. İşte kain ve bain olan, yani halktan uzak Allah'la beraber olan sufi budur.
Şimdi biz buna nakşilikte çok ehemmiyet veriyoruz. Halvet der encümen diyoruz. Yani kalabalıkların içinde Allah ile beraber olmak. El kârda, gönül yarda. Kâr iş demek burada tabii. Elimiz bir işte olacak. İş yapacağız, çalışacağız. Efendim nakşilik bilhassa tembelliği, efendim böyle boş oturmayı, ben dindarım diye dergahta başkasına yük olmayı kabul etmiyor. Ömer Efendimiz hani bilirsiniz meşhur hadise. Haç vakti gitti, geçtiği halde Medine mescidinde bazı insanları görüyor. Siz kimsiniz diyor. Biz diyorlar tevekkül ehliyiz. Yani tevekkül ediyoruz burada. İbadetle meşgulüz. Bu beldede kaldık ki Allah'a ibadetle ömrümüzü tamamlayalım deyince Ömer Efendimiz elindeki değnekle bunların başlarına vurarak bunları mescidine uzaklaştırıyor. Siz diyor tevekkül değil, teekkül ehlisiniz. Yani yiyicilersiniz. O yüzden sufi çalışacak, kazanacak, kimseye yük olmayacak. Tam tersine, hani meşhur hikayedir yine, adamın birisi yolda seyahat ederken bakıyor ki bir yerde bir kör karga var. Ona bir tilki veya başka bir varlık yiyecek getiriyor. Ya diyor Rabbim herkesin rızkını gönderiyor. Ben de diyor oturayım şu dağın başına. Ondan sonra Allah da benim rızkımı gönderir nasıl? Kör kargaya gönderen, efendim toprağın içindeki gözü görmeyen köstebeğe, o efendim aklı çalışmayan kurda kuşa rızık veren Allah bana da verir herhalde deyip bir ağacın tepesine işte böyle efendim bir ev yapmayı, orada züht içinde ibadetle vaktine geçirmeyi düşünürken gaybden bir ses geliyor. Ey kulum, niye kör karga gibi olmayı düşünüyorsun da yani aslan gibi veyahut da ona rızık getiren o tilki gibi niye olmak istemiyorsun şeklinde ona güzel bir ders veriliyor. Şimdi o yüzden insan çalışacak. Bizim yani diğer ruhbanlıklarda olduğu gibi, Hristiyanlık ruhbanlığında, Budizm, Uzak Doğu dinlerinde olduğu gibi hayattan kopmak, başkasına yük olmak, Allah'la beraber olacağım diye aileyi, çoluğu, çocuğu, efendim akrabayı terk etmek yok. Ama onlarla beraberim diye de tamamen kendimizi kaptırıp her şeyimizi onlarla efendim bütün kalbimizi de onlara ayırmak, hiç Allah'a vakit ayırmamak, Allah'a efendim bir gönlümüzde yer bırakmamak da doğru değil. Tasavvuf diyor ki gönlünü Allah'a ver, diğer azaların ile gözünle, kulağınla, elinle, ayağınla başkalarıyla ilgilenebilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Zaten tasavvufun diğer dinlerden üstünlüğü, diğer mistik hareketlerden üstünlüğü budur. Yoksa biz de diğer dinler gibi olurduk. Yani dindarlık adına, züht adına hayattan kopar idik. Bu sebeple bugün diğer mistik hareketler hemen hemen bayağı darbe yemişken modern hayattan. Çünkü batıda şimdi çalışmazsanız haliniz harap. Herkes kariyer peşinde. Ruhbanlık tamamen askeri seviye düşmüşken tasavvufa bakıyoruz. İslam aleminde elhamdülillah hala hızla yayılıyor. Çünkü gerçek hayatla hele nakşilik yorumu çok iç içe bir yorum. Böyle olunca Sufi, İmam Rabbani tabiriyle, nakşi tabiri de tabi bu. Hem kaindir, insanlar arasında vardır ama gönlen onlardan uzaktır, Rabbi ile beraberdir. Devam edelim.
Birden fazla arzu olan şeyler, yani kişinin mal, evlat, reislik, övülme ve insanlar nezdinde üstün olma gibi tutkuları da tek bir şeye duyulan sevginin ürünüdür. O da insanın benliğidir. Zira insan bunların hepsini başkaları için değil, öncelikle kendisi için istemektedir. Kişinin kendisine olan ilgi ve muhabbeti kesildiğinde dolaylı olarak bunlara olan ilgisi de kesilir.
Tabii insan şimdi burada yeni bir konuya girdik biraz. Yani Allah'a gönlümüzü vermek demek, hiçbir şeyi sevmemek, eşimizi, ailemizi, çocuklarımızı, ümmeti, diğer dindarları sevmemek değil. Çünkü ayet-i kerimede bunlar hep geçiyor değil mi? Ayet-i kerimede müminler müminlerin dostudur, evliyasıdır geçiyor yani. Bir sevgi var. Çoluk çocuğumuzu seveceğiz. Bu konuda çok benim üç kelimelik Arapça bir İmam Gazali Hazretlerinden bulduğum şifreli bir tekerlemem var. Mahbubul mahbubi mahbubun diyor İmam Gazali Hazretleri. Arapça bilen kardeşlerimiz belki anlarlar. Sevdiğimizin sevdiği de bizce sevilir. Biz peygamberimizi seviyoruz çünkü Allah sevmiş peygamberini. Biz bütün insanları seviyoruz çünkü Allah insanlığı sevmiş, sevdiği için yaratmış. Müminleri daha çok seviyoruz. Çünkü onlar bizim din kardeşlerimiz. Ailemizi seviyoruz. Onlar bizim için inşallah sadaka cari olacak. Bizden sonra çoluk çocuğumuz. Böyle olunca burada önemli olan nefis için bir şey sevmemek. İnsan dini bile nefis için severse istifadesi az olur. Yani ben dindar olayım, tek derdim cennete gitmek olsun. Yani kendi paçamı kurtarayım. Bu eksik bir din anlayışı. İnsan sevecek, dini sevecek, Allah için sevecek. Allah rızasını sevecek dindarlığı. Yani bir menfaat. Yani dindar gözükeyim de 3-5 kuruş bir menfaatim olsun. Herkes bana saygı göstersin. İşlerim daha çok artsın. Hani İslam beldesinde dindarlık değil mi? Bir maddi getirisi de olabilir. Bunlar çok yanlış şeyler. Hani biraz önce demiştik ya. Bazı kötü isimler işte Kleopatra bilmem Fero. Yani öyle yanlış isimler konuluyordu. Bazen de tam tersine. Böyle çok yani açık açık aleni olarak İslam'ı istismar eden isimler de konuyor. İşte Mekke ticaret. Medine bilmem. Yani seyahat. Bunlar da yani insanları çok böyle hakikaten rahatsız ediyor. Çünkü yani bana güvenebilirsiniz. Ben çok dindar, takvalı bir efendim tüccarım gibi. Onlardan manevi isimleri böyle çok maddileştirmek olduğu için sakattır. Nefsimize olan sevgiyi azalttığımız anda yaptığımız her iş güzel olur. Nefsimize olan sevgi azalmadığı zaman yani zekat da versek. Zekat gerçi farzda bir sıkıntı olmaz ama infak da bulunsak mesela nefis ucuba düşebilir. Ama nefis sevgisi çıktığı anda dünyevi bir iş bile yapsak, yemek bile yaksak, yesek ibadet sayılır. Niye? Çünkü onu yiyen insan der ki ben bu yemeği yiyorum. Eğlence olsun, keyif olsun, mide zevki, damak sevgisin değil. İbadete güç olsun diye o yemeği yersiniz. Bunlar hakikaten çok ince meseleler. Zaten tasavvufun derdi de muhterem dinleyicilerimiz, insanda böyle adet olan bu tür normal mübah işleri dahi ibadet haline çevirmektir. Niye? Allah rızası için yaparak. Nefis sevgisiyle yaparsanız en mübah işten Yani yemek yemek, su içmek değil mi? Hiçbir sevap alamazsınız. Ama onları nefsi sevmeyerek Allah rızası için yaparsanız yediğimiz, yaptığımız her iş bir ibadettir diyor İmam Rabbani. Evet, devam edelim.
Bu sebeple kul ile Rabbi arasındaki yegane perde alem ve alemde bulunanlar değil, kulun kendi nefsidir denmiştir.
Tabii şimdi insanı Allah'tan alıkoyan bu dünya, dünyanın parası, pulu, serveti, şöhreti değildir. Nice meşhur insanlar var, Allah'a yakın. Nice zengin insanlar, peygamberler, gerçi peygamberler demeyelim, sadece Hazreti Süleyman var. Benim ismim de zengin peygamber. Deniliyor ki müfessirler, onun da sebebi Allah Celle Celaluhu, yani şunu göstermek istiyor bütün insanlığa. Bak, zengin insan da dindar olabilir. İşte Hazreti Süleyman. Çok hasta insan da çok iyi Müslüman olabilir. Örnek Hazreti Eyüp. Değil mi? Çok fakir de olabilir. Bizim kendi peygamberimiz. Yani karnına iki taş bağlamış açlıktan çoğu zaman. Yani hiçbir bahaneyi dinimiz esasında kabul etmediğini bize böylece gösteriyor. Tabii burada nedir esas mesele? Nefis o perdesini aradan çıkarmak. Sen çıkarsan aradan kalır seni yaratan diyor bizim sufiler. Ah, o nefsi bir halledebilsek, o da kolay iş değil. Çünkü nefis görünmeyen düşman. Düşman görünse işimiz çok kolay. Ona silah çekeriz. Efendim, tuzak kurarız falan. Görünmeyen nefis bizi görüyor. Bizim her düşündüğümüzü biliyor, bize akıl veriyor, bizi yanlış yönlendiriyor. Ama biz nefsi göremiyoruz. Bu yüzden tasavvuf İmam-ı Gazali'ye göre farz-ı ayın mertebesinde. Bilhassa insanın böyle zafiyetleri varsa, nefsaniliğini çok seviyorsa, behimi ise, hayvani duyguları çok fazlasa, şehveti çok kabarmışsa, bu insanlara tasavvuf şart. Çünkü başka türlü kurtulması, nefsini alt etmesi o insanın neredeyse mümkün değil. Evet.
Kul kendi arzularından tamamen kurtulmadıkça Allah Teala'yı arzulayamaz ve Rabbinin sevgisini kalbine yerleştiremez. Bu devlet zat tecellisine bağlı olan mutlak fena halinden sonra ancak elde edilebilir.
Şimdi ona girmeyelim şimdi o fena haline de. Kalpte aynı anda iki iş yapmak mümkün değil. Hakikaten bu bizim insan beyni de bunu kabul etmedi. Bir yanda biz iki şey düşünebiliyor muyuz? Diyelim ders dinliyoruz bazen derste. Beynimiz, kafamız bir yere gidiyor. İki işi bir anda yapıyormuş gibi olsak da 5 dakika sonra bakıyoruz ki tamamen dersten kopmuşuz. Hoca konuşmuş hiçbir şey anlamamışız. O yüzden yani bir anda iki şey sevmek mümkün değil. Madde sevgisini çıkarıp Allah rızasını, Allah sevgisini kalbimize korsak işte o zaman ne oluyor? Hiç olmazsa o sevgimizden bir efendime söyleyeyim sevap kazanıyoruz. Artı tam Allah sevgisi ise mutlak fena halini gerektirdiğini söylüyor zat. Nasıl tekrar edersen o tabiri.
Zat tecellisine
bağlıdır diyor. Bakalım o konuda şimdi bize İmam Rabbani Hazretleri açıklama yapıyor mu? Bir dinleyelim.
Zati muhabbet diye tabir edilen iş bu muhabbet baş gösterdiğinde seven kimse nezdinde sevilenin eziyet ve iltifatı birbirine eşittir.
Tabii bu da hakikaten çok güzel bir söz. Şimdi zati muhabbetin ölçüsü nedir? Genelde biz Müslümanlar Allah'a birazcık menfaatimiz için seviyoruz. Sağlıklıyken seviyoruz, teşekkür ediyoruz efendime söyleyeyim. Malımız, mülkümüz, servetimiz yerindeyken teşekkür etmeye çalışıyoruz. Değil mi? Fembel insan izam ibtala rabbu fe akramahu ve ne'amahu fe yegul rabbi ekramet. Allah rızık verirse Rabbim bana ikram etti diyor insan. Biraz belaya efendim düşer eder de rızkını biraz keserse Rabbim beni terk etti diyor. İnsan psikolojisinde böyle bir efendim söyleyeyim nankörlük var. Ne zaman ki insan diyor musibetle bela ile nimeti eşit görürse o zaman diyor artık Allah'ta fani olmuştur. Zati muhabbette bu neye benzer? Yani çocuğumuz değil mi bizim mesela 2 yaşındaki evladımız gelse bizi efendim öpse hoşumuza gider. Bazen de bir tane vurur o da hoşumuza gider güleriz. Tekrar vurması için uğraşırız değil mi? Yani çünkü o çocuğu çok sevdiğimiz için yavrumuzu onun her hareketi bize hoş gelir. İşte insan aynen bu çocuğunu sevdiği gibi en azından daha fazla Rabbini sevecek ki başına gelen beladan da zevk alacak. Bu çok zor bir makam. Ama esasında şöyle düşünürsek normal. Bu belayı bizim başımıza kim takdir etti? Allah. Allah Celle Celaluhu da her şeyin güzelliğini takdir ettiğine göre demek ki bu belada benim için bir fayda var diyecek insan ve o beladan Allah'a ulaşmaya çalışacak. Biz buna tasavvufta celal terbiyesi diyoruz. Genelde herkes Allah'ta cemal terbiyesini ister. Yani Rabbimiz ikram etsin de namaz kılalım. Rabbimiz bize bol bol versin de dağıtalım. Bu işin aramızda kalsın muhterem dinleyicilerimiz. İşin kolay tarafı. Bunu herkes yapar. Bunu bakarsınız gayrimüslim de yapıyor değil mi bazen? Nice gayrimüslimler var. Vakıflar kuruyorlar. Afrika'daki fakirlere, amalara, şuna buna yardım eden. Hatta o uğurda canını veren bazı insanlar görüyoruz. Bu işin kolay tarafı. Çünkü orada nefsin sevki var. Nefis vermekten, dağıtmaktan, övülmekten, alkışlamaktan hoşlandığı için bunları herkes yapabiliyor. Ama esas bela anında şikayet etmemek, bela anında sabretmek, bu ancak hakiki bir müminin yapabileceği bir iş. Allah bize nasip eylesin. Ha. Bu da zati muhabbeti gösteriyor. Bugün maalesef bu konuda hepimiz sınıfta kalıyoruz. Büyük nimetlere kavuşuyoruz, sesimizi çıkarmıyoruz. Bir yerden bir diyelim ki yekün meblağ gelse kimseye söylemiyoruz, saklıyoruz. Kimse duymasın diye, ama başımıza ufacık bir bela gelse, 10 liramızı kaybetsek 100 bin kişiye anlatıyoruz. Şöyle oldu, böyle oldu işte falan filan, kaybettik. Hasta olsak birazcık hemen herkese ayağım ağrıyor, dizim ağrıyor değil mi? Yani Allah Celle Celaluhu'yu kullara şikayet etmiş oluyoruz. O yüzden bu zati muhabbete ulaşmaya çalışalım. Yani Rabbimizi nimetlerinde sevdiğimiz kadar belalarında da sevmeye, en azından şikayet etmemeye çalışalım diyor İmam Rabbani Hazretleri.
Bu durumda ihlas gerçekleşir ve bu mukarreplerin makamıdır. Ebrar kullar ise zati muhabbete erişmediklerinden dolayı sonunda fayda ve zararı kendilerine dönen korku ve ümit üzere Allah'a ibadet eder.
Demek ki ebrarın, salih kulların işi hep böyle fayda, zarar, çıkar hesabı yapmaktır. Şunu yaparsam cennete giderim, şunu yapmazsam belki cehenneme giderim. Hep böyle yine bak farkındasınız, nefis sevgisi var. Yani nefsim iyi yesin, iyi içsin. Cennette rahat edeyim. Şu dünyada biraz sıkılayım ama. Halbuki muhterem dinleyicilerimiz, Allah Celle Celaluhu cenneti ve cehennemi olmasa da sevgiye, ibadete layıktır. Zaten muhabbette bunu görüyoruz biz. Bu konuda meşhur kadın sufimiz Rabıtül Edebi Hazretleri'nin çok güzel bir menkıbesi var. Hasan-ı Basri'ye bir gün soruyor, sen diyor Allah'a niye kulluk edersin? Cehennemden korktuğum için. Cehennem çok dehşet. Allah kimseyi düşürmesin. Diğer başka bir sufiye soruyor, sen niye Allah'a kulluk edersin? Cennet çok güzel diyor, oraya gitmek istiyorum. Siz diyor kötü bir işçi gibisiniz. Yani ücret alınca çalışıyorsunuz, ücret olmasa iş yapmayacaksınız. Peki diyor, ey Rabia sen niye Allah'a kulluk edersin? Ben de Allah'ı sevdiğim için, zatı için diyor. Ben şöyle diyorum bazen öğrencilerime sınıfta. Ey çocuklar diyorum, yani Allah Celle Celaluhu hani vahiy kesildi. Haşa da hani teşbih hata olmasın. Bir vahiy gelse dese ki ey kullarım cenneti ve cehennemi kaldırdım. Artık ceza ve mükafat yok dese ne yaparsınız diyorum. Namaz kılmaya devam eder misiniz? Ahlaklı insan olmaya devam eder misiniz? Yani ahkam baki olsa, Kur'an-ı Kerim baki olsa da sadece mükafat tarafı eksik olsa ne yaparsınız? İşte esas zor soru burası. Yine bizim 5 vakit namazımızı devam etmemiz lazım. Çünkü orada Allah'a kulluk var. Allah zatı itibariyle sevgiye layık, ibadete layık. Cennete ve cehennem olduğu için değil. Onlar Rabbimizin bize merhameti. Ekstradan bize verdiği bir mükafat. Yani biz şimdi annemizden babamızdan çocukken korkardık belki değil mi? Yaramazlık yaparsak cezalandırılırız diye. Şimdi büyüdük, kocaman insanlar olduk. Hala korkuyoruz. Niye korkuyoruz? Yani bizi dövmesinler diye mi? Yok, hayır. Onları sevdiğimiz için. Onları kırmamak için. Artık sevgimiz, muhabbetimiz biraz ne oldu? Zati sevgiye dönüştü. Belki babamız bize eskisi gibi harçlık veremiyor. Ne bileyim belki bize elbise alamıyor ama yine bizim için kıymetli. Ama maalesef görüyoruz ki bazen değil mi? Bazı Müslümanlar, yani sözde Müslümanlar, anne babası ne yapıyor? İhmal ediyor. Anne babası kazanamadığı için, efendim ona artık yeni şey alamadığı için onu hor görüyor. Hatta miras bırakmadığı için arkasından lanet ediyor. Yani anne babaya hizmeti fırsat değil de onlar kendini hizmetçi görüyor mesela. Demek ki burada zati muhabbet yok. Burada nefis muhabbeti var. Tamamen nefsanilik. Hatta maalesef bazı anne babalar da bunun çocuklarına, çok az da olsa tabii anne babalar daha bu konuda. Onlar çünkü esas parça olduğu için onlar yavrularını karşılıksız severler ama bazen böyle dünyevi sevgiler oraya da sızabiliyor. O yüzden nefis sevgisini aradan çıkarmazsak anne çocuğunu sever, ecir alamaz. Çocuk annesini babasını sever, ecir alamaz. Allah için sevebilirsek o zaman tam ecir alırız. Annemiz babamız bize iyilik yapamasa da, bize yardımcı olamasa yine onları severiz. Değil mi? Bunlar çok önemli konular. Yani zati muhabbet hem Allah Celle Celaluhu için geçerli, hem de insan arasındaki ilişkilerde de tabii bunun yansımalarını biz görüyoruz. Evet.
Hiç kuşkusuz ebrarın iyilikleri mukarreplerin kötülükleri yerinedir. Zira ebrarın iyilikleri bir yönden iyilik, diğer bir yönden kötülük olmaktadır. Mukarreplerin iyiliği ise her yönden iyiliktir.
Tabii şimdi az seviyedeki bir şeyin yaptığı nedir? Mümin, yani onun kendine göre iyilik diye yaptığı iş, yani sadaka verir ama sadakasında diyelim ki yani yanlış niyetler olabilir. Namazında belki ucub olabilir. Onların yaptığı işler üst mertebedeki insanlar için eksiklik sayılır. Böyle olunca biz elimizden geldikçe Allah'a yakın mukarreb kul olmaya çalışalım. Ebrardan kastımız daha çok onu da ifade etmiş olayım. Yani bir maneviyat yoluna girmemiş, kendi kendine iyilik yapmaya çalışan insan demek. Bunlar kendi kendine iyilik yapmaya çalışıyor ama bazen de iyilik yaparken, kaş yaparken göz çıkaran insanlar, halbuki bir silsileye bağlı bir maneviyat kültürüne intisap ederlerse ne oluyor? O zaman Allah'a yakınlaşmayı da daha başarılı olabiliyorlar. Herhalde vaktimiz dolmak üzere. Son bir cümleyi okuyalım Ömer Bey. Ondan sonra inşallah bu haftalık da son vereceğiz herhalde. Evet.
Evet, mukarrepler içerisinden de beka halini tamamlayıp sebepler alemine indikten sonra korku ve ümit üzere Allah Teala'ya ibadet edenler vardır.
Şimdi inşallah bu konuya önümüzdeki hafta girelim. Tabii bir de tasavvufun urucu var. Nüzul mertebesi var. Bu nüzul mertebesi de bugün çok bilinmeyen bir maalesef sufilerin halleridir. Onu bu hafta belki fazla vaktimiz kalmadı. Haftaya devam ederiz. Pek muhterem dinleyicilerimiz bugün sizlerle 24. ve 25. mektubu okumuş ve şerh etmiş olduk. Allah Celle Celaluhu bu okuduklarımızdan istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Tekrar sizlerle haftaya buluşuncaya kadar hepiniz Allah'ın rahmetine ve mağfiretine emanet olunuz efendim. Hoşçakalın.